Selam, bugün 28 Nisan 2021. Bu videoda çoğu kişinin ya çok da önemli değil diyeceği bir örnek üzerinden Kur'an çevirilerinde gördüğüm bazı problemlere dikkat çekmek istiyorum. Lafı çok uzatmadan konumuza geçelim. İkinci surenin 232. ayetinde peş peşe geçen iki sözcük eska ve ethar sözcükleri. Aslında ikisini de biliyoruz. Ethar, taharet sözcüğünden geliyor. Temizlik demek. Eska, zekat, zekat vermek. Zekat vermek sözcüğünü de dilimizden biliyoruz. Büyük ihtimal duymuşsunuzdur. Zekatın asli anlamı temizlik, temizlenmek demek. İşte bir kişi malından verdiği zaman malını temizlemiş oluyor. Bu anlamda ıstılahi anlamıyla zekat vermeye zekat deniliyor. Bu sözcüğün de asli anlamı temizlik. Kısaca anlamını bildiğimiz iki isim geçiyor bu ayette ve ikisi de ismi taftil formunda. Ne demek ismi taftil? Aslında bunu da biliyoruz. Allahu Ekber cümlesini hatırlayın. Allahu Ekber dediğimiz zaman Allah en büyük demiş oluyoruz. Kebir büyük, kebiri Ekber formunda söylediğimiz zaman en büyük demiş oluyoruz. Benzer şekilde tahir temiz ise ethar en temiz. Eska'da hadi ikisine de peş peşe temiz demeyelim. Arınmış değil, en arınmış. Yani bu ayette ne yazdığını bilmiyoruz ama peş peşe iki sözcüğün yan yana geçtiğini görüyoruz. İkisi de birbirine yakın anlamlı isimler ve ikisi de en formunda gelmiş. Yani en temiz, en arınmış şeklinde gelmiş. Tahmin edersiniz ki bu ayeti orijinalinden okuyan biri bu sözcüklerle karşılaştığı zaman temiz, en temiz, arınmış, en arınmış şeklinde son derece vurgusu yüksek bir şeyle karşılaşıyor ve dikkati bir tarafa çekiliyor. Bu videoda örnek olarak bu ayeti seçme nedenim de bu. Dilimize de geçen bu sözcükleri maalesef çevirilerden okuduğumuz zaman orijinal metinde olduğu şekliyle göremiyoruz. Ben ekrana açıkkuran.com'dan 2. surenin Bakara suresinin 232. ayetini yansıtıyorum ve bu isimler nasıl çevrilmiş bunları göstermek istiyorum. Bir iki örnekle yetineceğim. Tamamını okumayacağım. Merak edenler diğerlerine de bakabilir. Bayraktar Bayraklı en iyisi en temizi demiş. Edip Yüksel daha arı, daha sağlıklı. Erhan Aktaş daha iffetli, daha temiz. Mustafa İslamoğlu en yararlı, en temiz. Yaşar Nuri Öztürk daha isabetli, daha temiz. Diyanet İşleri daha hayırlı, daha temiz. Çevirisi yeni çıkan Mehmet Okuyan'ın mealine de kuranokuyan.com'dan bakalım. O da en iyisi en temizi demiş. Muhtemelen şunu düşündüler. Ya temiz ve arı gibi birbirine yakın anlamlı iki ismi peş peşe kullanmak kulak tırmalayıcı olabilir, biçimsiz gelebilir. Ne düşündülerse artık. En iyisi bunların yerine başka bir şey söyleyelim. Ne de olsa kötü bir şey söylemiyoruz. İyi anlama gelen herhangi bir şey yazsak da olur. İyi diyelim, hayırlı diyelim, sağlıklı, iffetli, isabetli, yararlı ne dediğimiz önemli değil. En nihayetinde zaten kötü bir şey söylemiyoruz, güzel bir şey söylüyoruz diye düşünmüş olmalılar. Tabii bu benim tahminim. İyi de orijinal metinde birbirine yakın anlamlı iki sözcüğün seçilmesinin özel bir amacı olamaz mı? Belli ki burada bir şeye vurgu yapılmak istenmiş ve çevirmenlerin yapmış olduğu bu keyfi seçimler, keyfi sözcük seçimleri de bu amacı gölgeliyor olmasın. Yani orijinal metinin insanda uyandırmaya çalıştığı bir duygu var. Bir tarafa yönlendirmeye çalışıyor, bir şeye dikkat çekmeye çalışıyor. Ancak sırf bu özensiz sözcük seçimleriyle orijinal metindeki bu vurguyu maalesef çeviriyi okuyanlar göremiyor. Ki normal bir metinden bahsetmiyoruz, Tanrı buyruğunu çeviriyoruz. Biraz daha özen gerekmez mi? Bazı arkadaşlar şu itiraz yapabilir. Ya Gürkan, zekat sözcüğü için temiz, arı anlamı senin önerin. Belki de bu çevirmenler zekat için temiz, arı anlamını düşünmüyorlardır. Bu nedenle bu eleştiride haksızsın diyebilirler. Onun da kolayı var. Zekat sözcüğü aynı surenin, 2. surenin Bakara suresinin 129. ayetinde de geçiyor. Bakın ben ekrana yansıtıyorum. Lütfen kontrol edin. Biraz önce meallerini okuduğum çevirmenler 2. surenin 129. ayetindeki zekat sözcüğüne hepsi arınma anlamını vermiş. Kısaca zekat sözcüğünün arınma anlamında olduğunda bu çevirmenler ihtilaf etmiyor. Bunu biliyorlar. Sorun 2. surenin 232. ayetinde bu sözcüğün bu anlamının yansıtılmaması. Ben burada geçmeyen bazı çevirilere de baktım. Hakkı Yılmaz daha uygun, daha nezih demiş. İhsan Eli Açık erdemli olan demiş. Mustafa Öztürk nezih şaibeden uzak demiş. Kısaca çevirmenlerin bence hiçbiri doğru anlamı yansıtmamış. Ancak Sonya Cihangir ve Ali Rıza Safa'da durum değişik. Onlar için bir not düşmem gerekiyor. Daha arındırıcı ve daha temiz diye karşılık vermişler. Evet, bence Sonya Cihangir ve Ali Rıza Safa bu ayetteki bu iki sözcüğü tutarlı çevirmişler ama maalesef bence bunlar da doğru değil. Çünkü bu arkadaşlar da isimlerin kalıbını doğru yansıtmamışlar. Demiştik ya, ismi taftil en anlamı verir diye. Daha temiz ile en temiz, daha arı ile en arı kesinlikle aynı şey değil, kesinlikle aynı etkiyi uyandırmıyor. Aklınıza şu soru gelebilir. Ya Gürkan, sen ismi taftil için evet Allahu Ekber'den de örnek verdin ve dedin ki en anlamı verir, en temizlenilmesi lazım. Ama çevirilere baktık. Yani en anlamı veren çok az kişi var. Çoğu kişi daha anlamı vermiş, daha temizlemiş. Acaba ismi taftilin daha anlamı da var mı? Bu konuyu kontrol ettin mi? Herhangi bir gramer kitabına bakarsanız, ben kolaylık olsun diye fasiharapça.com sitesinden ismi taftil maddesini yansıtıyorum. Okuyabilirsiniz. Karşılaştırma için kullanıldığında evet ismi taftilin daha anlamı var. Ama bunun için karşılaştırılan iki şey olması gerekiyor ve cümlede bir min harfi cerinin olması gerekiyor. Biliyorsunuz min harfi ceri dendan anlamı veren bir edat. Yani daha temiz denilmesi için şundan daha temiz denilmeli ve min harfi ceri ile başka bir şeyle kıyas yapılmalıydı. Ama karşılaştırma yapılmadığında, yani min harfi ceri ile kullanılmadığında en üstünlük anlamı verir. Bakın fasiharapça.com sitesinde de yazan bu. Kısaca herhangi bir gramer kitabına bakarsanız siz de görebilirsiniz ki bu sözcükler için daha anlamı vermek, daha temiz demek, daha arınmış demek bence hata. Doğrusu en temiz ve en arınmış olmalıydı. Burada lafı biraz uzatacağım, kusura bakmayın ama bu detayları da vermezsem Arapça bilen bazı arkadaşlar itirazda bulunabilirler. Bazı Arapça bilen arkadaşlar şunu diyebilir. Evet Gürkan, haklısın. Gramer kitaplarına baktığımız zaman ismi taftil ile ilgili bu bilgiler verilmiş. Sonuçta burada bir dilden bahsediyoruz. Dillerin her zaman istisnaları olur. Matematik gibi kesin kuralları olmaz. Min harfi ceriyle gelmese bile bazen daha anlamı verilebilir diyebilirler. Hatta şu örnek bile getirilebilir. Güncel Arapçadan bir örnek vermek istiyorum. Keyfe halüke dediğimizi düşünelim. Nasılsın diye bir soru sorduk. Buna ehsen diye yanıt verebiliriz. Ehsen yani en iyiyim, ben en iyiyim, en iyi durumda olan kişi miyim? Yok, daha iyiyim, öncekine kıyasla daha iyiyim anlaşılabilir burada. Bu örnekten de yola çıkarak bakın işte min harfi ceri olmadan da ismi taftile daha anlamı verilebilir şeklinde İtirazda bulunan arkadaşlar çıkabilir. Ancak katılmıyorum çünkü öncelikle bağlam diye bir şey var. Şayet bağlamda bir kıyaslama varsa, bir karşılaştırma varsa bunu düşünebilirdik. Veya bu biraz önce vermiş olduğum günlük dilde kalıplaşmış bir örnek gibi kalıplaşmış bir ibare ise bunu söyleyebilirdik. Ama bu ayette, yani 2. surenin 232. ayetinde ne belli bir şeyle kıyaslama var ne de kalıplaşmış bir ibare var. Her zaman şöyle yaklaşıyorum. Standart olarak gramerde zaten var olan bilinen bir kullanım varken öncelikle bu kullanımı yansıtmak lazım. Bu kullanımda bir terslik varsa, bir problem varsa o zaman ya acaba farklı bir şey olabilir mi diye düşünmek lazım. Burada maalesef çevirmen arkadaşların hiçbiri, benim görebildiğim kadar hiçbir Türkçe çeviri bu iki basit sözcüğü doğru şekilde yansıtmamış. Şimdi gelelim bunun nedenine. Tabii bunun nedenini bütün çevirmenlere tek tek sormadım ama belli ki herkes aynı anda uyumuş olamaz. Herkes aynı anda bu dikkatsizliği yapmış olamaz. Burada bu arkadaşların bu hatayı yapmalarına sevk eden bir ortak neden olduğunu zannediyorum ve bence bunun nedeni şu. Ayet boşanma durumundan bahsediyor ve tek başına bir ayet değil. Lütfen siz de bakın, bağlamında okuyun. 2. surenin 226. ayetinde boşanma konusu başlıyor ve boşanma konusu anlatılıyor. 17 ayet boyunca boşanma konusundan bahsediyor. Ta ki 2. surenin 242. ayetinde Allah size ayetlerini düşünesiniz diye beyan eder ibaresine kadar. 17 ayet boyunca fıkhi bir konu anlatılıyor. Algı bu yönde. Ve fıkhi bir konu haliyle fıkıh diliyle anlatılır. algı bu yönde ve fıkıh diliyle anlatılan bir konuda fıkıh diliyle anlaşılır. Böyle bir ön kabullere dayalı algımız var bizim. Bu dediğimi daha iyi izah etmek için Süleymaniye Vakfı'nın yaptığı çeviriyi ekrana yansıtıyorum. Ondan okuyalım. Sizi geliştirecek ve arındıracak olan budur. Bakın burada sözcük seçimlerine bir şey demiyorum. Geliştirecek, evet zekat için geliştirecek anlamını vermiş Süleymaniye Vakfı. Buna bir şey demiyorum ama görebileceğiniz gibi ismi taftili maalesef Süleymaniye'de yansıtmamış. Yansıtamamış değil, yansıtmamış. Yani en geliştirecek, en arındıracak dememiş ve buraya bir de dipnot düşmüş. Şu 3 numaralı dipnotu da okuyalım. Buradaki kelimelere ismi taftil anlamı uygun olmadığı için sıfatı müşebbehe yani değişmez özellik verilen sıfat anlamı verilmiştir. Açıkçası bu çeviri için hiç sağlıklı bir yöntem değil. Orijinal metinde seçilmiş bir sözcük kalıbı var. Bu sözcük kalıbının Türkçe'de karşılığı da var. Bunu Türkçe'ye çok rahat geçirebiliriz. Ama her metin çeviren kişi ya bence bu uygun değil diye orijinal metinde kullanılan kalıp yerine başka bir şey yazarsa okuduğumuz şeyin orijinal metnin çevirisi diyebilir miyiz? Bunun üstünde düşünmenizi rica ediyorum. Tabii maalesef Süleymaniye Vakfı'yla görüşemediğim için, daha doğrusu onlar benimle görüşmedikleri için Süleymaniye Vakfı'na ne bileyim işte bir telefon açıp veya bir mail atıp ya siz böyle bir izah yapmışsınız ama neden böyle bir izah yaptınız? Neden ismi taftilin uygun olmadığını düşündünüz diye bir soru soramadım. Bu nedenle de onlar yerine biraz ben tahminde bulunayım istedim. Bağlamdan anlaşılıyor ki ayet boşanmış erkeklere hitap ediyor. Boşanmış kadınlar evlenmek isterlerse onların evlenmelerine engel olmayın. Peşinden de devam ediyor. Bu sizin için en temizdir, en arınmıştır. Şimdi buraya en temiz dediğiniz zaman birileri şu çıkarımda bulunabilir diye düşünmüş, korkmuş olmalı Süleymaniye Vakfı. Ya biz buna en temizi dersek birileri de ha engel olmamak en temizi ise engel olmak da temiz. O halde ben en temizi seçmem de temizi seçerim engel olurum diye düşünebilir. Bu nedenle buraya en temiz yazmayalım. Birileri aman yanlış anlamasın, yanlış anlamalarına engel olmak için oraya en temiz yazmayalım diye muhtemelen düşündüler. Bundan endişe ederek muhtemelen en anlamını vermediler. Dediğim gibi bu bir tahmin ama muhtemelen Süleymaniye Vakfı böyle düşünmüş olmalı ve yine muhtemelen diğer çevirmenler dedim ya fıkhi bir konu bahsedilirken şunu yapın şunu yapmayın derken birdenbire bu en temizidir, bu en arınmışıdır gibi duygusal yoğunluğu yüksek ve yakın anlamlı iki ismin peş peşe gelmesinden bir şaşırdılar, rahatsız oldular demek istemiyorum, şaşırdılar ve ya ne oluyor burada deyip bu ibareleri yumuşatma ihtiyacı hissettiler. Yani en temiz yazamadılar çünkü çok iddialı geldi büyük ihtimal. Daha temiz yazdılar ve temizin yanına arınmış yazmak yerine de çoğu kişi başka bir ibare yazdı. İşte iyi dedi, yararlı dedi filan gördük onları. Halbuki biraz düşünürsek burada çok evrensel bir problemle ilgili çok önemli bir detay olduğunu görebiliriz. Ortada bir sorun var. Üstelik 2000'li yılların Türkiye'sinde bile devam ediyor bu sorun. Adam boşanıyor işte karısından. Boşandıktan sonra hala onu kendi karısı gibi görüyor. Hatta kendi karısı gibi görse bir yere kadar iyi, neredeyse kendi malı gibi görüyor affedersiniz. Öyle ki kadın biriyle evlenmek istediği zaman, evlenmeye kalktığı zaman adam namusu kirlenmiş gibi hissediyor. Bu namus algısı o kadar ilginç ve o kadar kuvvetli bir şey ki işte görüyoruz. Herhangi bir gerekçeyle, namusum kirlendi gerekçesiyle adam karısını öldürmüş. Cezaevine gidiyor, elleri kelepçeli. Normalde başını öne eğmesi, ben ne yaptım diye pişmanlık duyması beklenirken bir bakıyoruz çevresinde de bazı başka erkekler helal olsun, bravo, başını öne eğme, sen namusunu temizledin gibi akla mantığa sığmayan ibareler kullanabiliyorlar. Yani bunları duyabiliyoruz. Yani bu namusum kirlendi algısı nasıl bir algıysa aklı kelimenin tam anlamıyla devre dışı bırakıyor. İşte aklın devre dışı kaldığı yerde duygulara hitap etmek iyi bir strateji olabilir ve bence Kur'an burada bunu yapmış. Bir erkek neden boşandığı karısının evlenmesine engel olmak istesin ki? Belli ki bu motivasyonlardan biri ve en önemlisi namusunun kirlendiğini hissetmesi. İşte bu durumda Kur'an diyor ki bu en temizidir, bu en arınmışıdır. Ama çevirmenler bu duygusal yoğunluğu yüksek iki ismi peş peşe geçen, ard arda geçen iki ismi törpülemişler. Neden? Muhtemelen anlamadılar. Çünkü bazı çevirmen arkadaşlarla bu tür detayları konuştuğum zaman standart aldığım bir yanıt var. Ya Gürkan ne farkı var? Ha öyle, ha böyle. Sonuçta aynı kapıya çıkıyor ve aynı şeyi söylüyor. Anlam değişmiyor ki. Bu yanıtı ben çok fazla duydum. İyi de madem aynı anlama geliyor, madem farkı yok, o zaman orijinal metnin karşılığını yaz. Niye değiştiriyorsun? Daha iyi anlaşılsın veya yanlış anlaşılmasın diye orijinal metindeki ibareleri olduğundan farklı çeviren kişilere de şu öneride bulunabilirim. Ya orada bir hassasiyet gösterilmesi gerekseydi, o şekilde kullanım yanlış anlaşılmaya yol açacak olsaydı Allah-u Teala zaten bunun önüne geçerdi. Madem ki o böyle bir kullanımı uygun görmüş, o zaman biz de çeviriye mümkün olduğunca bu orijinal kullanımı yansıtalım. Nitekim ayetteki bu sözcük seçimleri sadece bu iki isimle de sınırlı değil. Ben yine Süleymaniye'nin çevirisinden bir detay göstermek istiyorum. Koca adaylarıyla marufa uygun olarak anlaştıkları takdirde evlenmelerine engel olmayın diye çevirmiş. Koca adayları ve buraya bir numaralı dipnot yazmış. Onu da okuyalım. Kadın kocasıyla zaten evli olacağı için ayetteki eşleri ifadesi mecazdır, koca adayları anlamındadır. Bakın buna da diyecek bir şey bulamıyorum. Ayette koca adayı yazmıyor, eşleri yazıyor. Süleymaniye Vakfı bunu okumuş ve şunu demiş, ya burada eşleri diyor ama bu eş olamaz, bu eş adayı olması lazım. Bu mecaz bir kullanım, bunun mecaz kullanımı olduğunu anlamış ve bunu anlamasına rağmen oraya yine koca adayı yazmış. Ya işte tam olarak anlatmaya çalıştığım nokta bu. Ya bakın arkadaşlar, bir yerde bir mecaz kullanılıyorsa mecaz kullanmasının bir anlamı vardır. Bu bir şeye hizmet ediyordur. Siz bir metindeki kullanılan şeyin mecaz olduğunu düşünüyorsanız o mecazı olduğu gibi bırakın, dilimizde karşılığı varsa ki burada var. Niye? Dedim ya, adam boşanmış olduğu kadını hala kendi karısı gibi görüyor. Ve bu ayeti okuduğu zaman bir duygu durumuna geçiyor. Psikolojide de bu tür şeyler yapılır. Yani bir kişinin seçmiş oldukları sözcükler o kişinin duygularını da değiştirir. Adam ayeti okuyor ve diyor ki koca adayıyla. Ha bak, koca adayıyla görüşecek. Hayır, kocasıyla. Adam şunu düşünecek. Adam kendi ağzından o yabancı gördüğü adamı kocası diye isimlendirecek. Diyecek ki ha artık bu kadının kocası. Sadece adamın kendi ağzından bunu söylemesi bile duygusal durumunda bence önemli bir değişiklik yapar. Bazı arkadaşlar bu yaptığım açıklamalardan sonra şunu düşünebilir. Ya Gürkan, o kadar ince detaylara girdin ki, emin misin? Metin muhtemelen bunları söylemiyor. O kadar ince düşünülmüş olamaz. Buradaki sözcük seçimleri bu kadar da değildir. Ya yapma, çok abarttın diyecektir bazı arkadaşlar. Olabilir, belki de öyledir ama diyelim öyle, yine sonuç değişmiyor. Çok basit bir şey söylüyorum. Ayette eşleri yazıyorsa eşleri diye çevirin. Niye koca adayı diye değiştiriyorsunuz? Ayette en temiz diyorsa en temiz diye çevirin. En arınmış diyorsa en arınmış diye çevirin. Neden dilimizde karşılığı olan ibareleri yanlış anlaşılırlar diye veya başka gerekçelerle değiştirme ihtiyacı hissediyorsunuz? Bunu anlamakta zorluk çekiyorum ve maalesef bu problem, bu sıkıntı sadece bu ayette de sınırlı değil. Farkındasınız, son zamanlarda videolarımı hep bu tür detaylar üzerinde çekiyorum. Çünkü maalesef şunu gördüm. Kur'an çevirilerinde sözcük seçimleri hiç isabetli değil. Sözcükler tutarlı şekilde çevrilmiyor. Her yerde değişik anlamlar veriliyor. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Niye bu değişiklikler yapılıyor? Hakikaten çözmesi zor. Ayrıca Kur'an'da kullanılan fiillerin ve isimlerin belli kalıpları var. Türkçe'de olduğu gibi. Yani temiz ile en temiz bambaşka iki isim. Bir yerde en temiz yazıyorsa bunu temiz diye çeviremezsiniz. Bir yerde karşılıklılık ifade eden bir kalıp kullanılıyorsa, yani yazışın şeklinde bir emir varsa bunu yazın diye çeviremezsiniz. Maalesef gördüğüm nokta şu, Kur'an çevirilerinde bu tür sözcükler hiç de dikkatli ve özenli seçilmiyor. Ne isimlerin ve fiillerin kalıplarına dikkat ediliyor, ne de o isimler ve fiiller için seçilen karşılıkların tutarlı olmasına. Belki tek tek baktığımız zaman bunlar önemsiz gibi algılanabilir ama bunların hepsi birikiyor, birikiyor, birikiyor ve biz metni okuduğumuz zaman orijinal metnin bize vermeye çalıştığından daha farklı bir şeyler anlıyoruz. Bunu sağlıklı bulmuyorum. Bu nedenle son zamanlarda videolarımda bu konulara ağırlık vermeye çalıştım. Umarım faydalı oluyordur. Umarım bunlar bir işe yarar. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.